Ayrım 31, Hayalet, John Nesbo, sayfa 367. Harry kafedeki kalabalığa göz gezdirirken, nihai sonucu aldın ha dedi. Ortalıkta şüpheli tipler yoktu, daha doğrusu bir sürü şüpheli tip vardı ama hiçbirinin polis olmadığı belliydi. Evet dedi Beyati. Harry telefonu iyice sıktı. Gusto'nun kimi tırmaladığını zaten biliyorum sanırım. Ya... Beyhati'nin sesinde şaşkınlık vardı. Evet, bir insanın DNA kaydı varsa genellikle ya zanlıdır, ya hüküm giymiş bir suçludur, ya da bir suç mahallinde delilleri karartmış olabilecek bir polistir. Bizimkisi üçüncüsü, adı Truls Berntsen, Orkrim'de çalışan bir polis.
O olduğunu nereden biliyorsun?
Olanlardan yola çıkarak denebilir.
Peki dedi Beyati, yürüttüğün mantığın sağlam olduğuna şüphem yok.
Teşekkürler dedi Harry.
Ama yanılıyorsun dedi Beyati.
Ne?
Gusto'nun tırnak altlarındaki kan Berntsen diye birine ait değil.
Ama Truls Berntsen'in kapısının önünde dururken araba anahtarlarını almaya gitmişti. Aşağı baktım ayakkabılarıma. Resmen muhteşem ayakkabılardı. Sonra Isabelle Scoia'yı düşünmeye başladım. O Berntsen gibi tehlikeli değildi. Hem benim için deliriyordu değil mi? Belki hem de nasıl deliriyordu. Böylece Berntsen dönmeden basamakları yedişer yedişer atlayarak indim ve her katta asansör düğmesine bastım. Metroya atlayıp Oslo Merkez Garı'na gittim. Başta Isabelle'yi aramam gerektiğini düşündüm ama sonra vazgeçtim. Telefonda konuşursak beni reddedebilirdi. Ama zat-ı şahaneleri bendenizi nefes kesici yakışıklılığımla karşısında görürse bu mümkün değildi. Ayrıca günlerden cumartesi olması ahır yamağının orada olmadığı anlamına geliyordu. Dolayısıyla Isabelle evdeydi. Ne de olsa atlarla domuzlar buzdolabından yiyecek almayı pek beceremez. Oslo Merkez Garı'nda Østfold hattının abonmanla seyahat edilen vagonuna bindim. Çünkü Riga'ya gitmek 144 krona patlardı ve hala o kadar param yoktu. İstasyondan çiftliğe kadar yürüdüm. Epey uzun bir mesafe. Hele yağmur başlayınca iyice uzun geliyor. Yağmur başladı. Avluya girerken Isabelle'nin arabasını gördüm. Şehir merkezi sokaklarında hunharca kullanılan 4x4'lerdendi. Çiftlik evinin kapısını çaldım ama açan olmadı. Seslendim ve sesim etraftaki duvarlardan yankılandı. Ne var ki kapıyı kimse açmadı. Isabelle atla gezintiye çıkmış da olabilirdi tabii. Sorun değildi. Parasını nerede tuttuğunu biliyordum ve taşrada insanlar hala çoğu zaman kapılarını kilitlemezdi. Bu yüzden kapı kolunu indirdim ve evet, kapı ardına kadar açıldı. Yatak odasına çıkarken birden karşımda onu gördüm. İri yarıydı, merdivende bacakları ayrık duruyordu, bordozluydu.
''Burada ne işin var Gusto?''
Gülümseyerek ''Seni görmek istedim.'' dedim. İyice gülümsedim. Soğuk bir sesle ''Dişçiye ihtiyacım var.'' dedi. Ne demek istediğini biliyordum. Dişlerimde kahverengi lekeler vardı. Biraz çürük gibi görünseler de tel fırçayla halledilmeyecek bir mesele değildi.
''Burada ne işin var?'' diye tekrarladı. ''Para mı istiyorsun?''
Isabelle ile olayımız buydu işte. Aynıydık. Rol yapmamıza gerek yoktu.
''5000'' dedim.
''Bu işe yaramaz Gusto. O iş artık bitti.'' ''Seni arabamla istasyona bırakmamı ister misin?''
''Ha, yapma Isabelle, peki düzüşsek?''
''Şşşt!'' Durumu ancak bir saniye sonra çaktım. Jeton biraz geç düşmüştü. Lanet olası uyuşturucu krizini suçlamak gerek. Isabelle gün ortasında bornozla duruyordu ama full makyajlıydı.
''Birini mi bekliyorsun?'' diye sordum. Yanıt vermedi. ''Yeni seks arkadaşımı?''
''Ortadan kaybolursam böyle olur Gusto.''
''Geri gelmeyi severim.'' diyerek göz açıp kapayıncaya dek kolumu beline doladım ve onu kendime çekiverdim. Dengesini yitirdi. ''Sırılsıklamsın.'' dedi ve direndi. Ama sert seks istediği zamanlardakinden fazla değil. ''Yağmur yağıyor.'' diyerek kulak memesini ısırdım. ''Senin bahanen ne?'' Elimi bornozunun içine sokmuştum bile. ''Leş gibi de kokuyorsun, bırak beni.''
Tıraşlı vajinasını bulup okşadım. Islaktı, çok ıslaktı. İki parmağımı birden sokabildim. Fazla ıslaktı.
Yapış yapış bir şey hissettim, elimi çektim, kaldırdım. Parmaklarım beyaz, sümüksü bir şeyle kaplıydı. Şaşkınlıkla başımı kaldırıp Isabella'ya baktım. Üstüme eğilip, dediğim gibi ortadan kaybolursan derken Zafer'le sırıttığını gördüm. Delirdim ve onu tokatlamak için elimi kaldırdım. Ama elimi tutarak beni durdurdu. O sköyen kaltağı epey güçlüydü. Artık git Gusto. Gözlerimde bir şeyler hissettim. Bunun imkansız olduğunu bilmesem gözlerim yaşardı derdim. Boğuk bir sesle 5000 kron diye fısıldadım. Hayır dedi. Yoksa gene gelirsin ve buna izin veremeyiz. Seni amcık diye bağırdım. Çok önemli birkaç noktayı unutuyorsun. Parayı vermezsen gazetelere gidip ipliğini pazara çıkarırım. Düzüşmemizi kastetmiyorum. Oslo'yu temizleme meselesinin arkasında ihtiyar delikanlıyla senin olmanızı kastediyorum. Papucumun sosyalistleri sizi, uyuşturucu parasıyla siyaset el ele. Ferdens Gang ne kadar verir dersin? Yatak odası kapısının açıldığını duydum. Yerinde olsam hemen kaçardım dedi Isabella. Arkasındaki karanlıkta döşeme tahtalarının gıcırdadığını duydum. Kaçmak istedim gerçekten ama kımıldamadım. O kişi yaklaştı. Karanlıkta yüzündeki çizgilerin parladığını görür gibi oldum. Seks arkadaşı, kaplan çocuk. Öksürdü sonra aydınlığa çıktı. Öyle yakışıklıydı ki hasta olmama karşın aynı hisse kapıldım. Elimi göğsüne koyma arzusuna, güneşte ısınmış terli cildini parmak uçlarımda hissetmek istedim. Her cüretkarlığım karşısında afallayıp kendiliğinden kasılarak tepki verecek kaslarını.
Harry, kim dedin diye sordu.
Beyat öksürdü ve tekrarladı. Mikael Bellman.
Bellman mı?
Evet.
Gusto öldüğünde tırnak altlarında Bellman'ın kanı mı vardı?
Öyle görünüyor.
Harry arkasına yaslandı. Bu her şeyi değiştiriyordu. Yoksa değiştirmiyor muydu? Cinayetle alakalı olması şart değildi ama bir şeyle alakalıydı. Bellman'ın hakkında konuşmak istemediği bir şeyle.
Bellman bağırmasına gerek bırakmayan bir ses tonuyla defol dedi.
Siz ikiniz ha dedim. Isabella, Truls Berntsen'i kiraladı sanıyordum.
Daha yukarıya gitmekle akıllılık etmişsin Isabella. Olay nedir?
Berntsen senin kölen mi sadece Mikael?
Adını okşarcasına söylemiştim. Sonuçta o gün onun arazisinde kendimizi bu şekilde Gusto ve Mikael olarak tanıtmıştık. İki delikanlı, iki potansiyel oyun arkadaşı gibi. Adını söylediğimde gözlerinin ateş saçtığını gördüm. Bellman çırılçıplaktı. Saldırmayacağını bu yüzden düşündüm herhalde. Benim için fazla hızlıydı. Üstüme atladı ve kolunu boynuma dolayıp sıktı. Bırak! Beni çekerek merdivenin tepesine çıkardı. Burnum göğsüyle koltuk altının arasında sıkışmış olduğundan ikisinin de kokusunu alabiliyordum. Aklımdan çıkmayan bir düşünce vardı. Gitmemi istiyorsa neden beni merdivenden yukarı çıkarıyordu? Onu yumruklayarak kurtulamayınca tırnaklarımı göğsüne daldırdım ve elimi pençe şekline getirerek kendime doğru çektim. Tırnağımın meme ucunu çizdiğini hissettim. Küfretti ve kolu gevşedi. Kendimi kurtarıp sıçradım. Merdivenin ortasına indim ama ayakta kalmayı başardım. Hole dalıp Isabella'nın araba anahtarlarını kaptım ve avluya fırladım. Araba da kilitli değildi elbette. Ben el frenini indirirken tekerlekler etrafa çakıl saçtı. Mikael Bellman'ın koşarak kapıdan çıktığını aynadan gördüm. Elinde bir şey parıldıyordu. Sonra tekerlekler yeri kavrayınca koltuğa yapıştım ve araba avludan yola fırladı.
Truls Berntsen'ı Orkrim'de yanında götüren Bellman idi dedi Harry. Berntsen yakıcılık işlerini Bellman'ın talimatıyla yapıyor olabilir mi?
Konuşmamızın nereye gittiğinin farkında mısın Harry?
Evet dedi Harry, şimdiden sonra senin bu meseleyle bir alakan olmayacak Beyate.
Sıkıysa beni durdurmayı dene.
Telefon hoparlörü cızırdadı. Hatırlayabildiği kadarıyla Harry, Beyate Lönn'ün ağzını bozmasına daha önce hiç tanık olmamıştı.
Bu benim polis ekibim Harry. Berntsen gibilerin ekibime kara çalmasını istemiyorum.
Tamam dedi Harry, fakat acele hüküm vermeyelim. Elimizdeki tek kanıt Bellman'ın Gusto ile tanışmış olması. Truls Berntsen'ın aleyhindeyse elimizde hiç somut kanıt yok henüz.
Ne yapacaksın peki? Başka bir yerden başlayacağım. Durum umduğum gibi ise taşlar birbirini domino taşı gibi devirecek. Bütün mesele planı başlatana dek serbest kalabilmem.
Bir planın var yani.
Tabii ki bir planım var.
İyi bir plan mı?
Öyle demedim.
Ama bir plan.
Kesinlikle.
Yalan söylüyorsun değil mi?
Çok sayılmaz.
18'den Oslo'ya dalarken başımı ne büyük bir belaya soktuğumu fark ettim. Bellman beni yukarı götürmeye çalışmıştı yatak odasına. Beni kovalarken elinde olan tabanca o sırada oradaydı. Çenemi kapalı tutmak için beni öldürmeye hazırdı resmen. Demek ki o da dizlerine kadar boka batmıştı. Şimdi ne yapacaktı peki? Beni tutuklatacaktı elbette. Araba hırsızlığından, uyuşturucu satmaktan, otel faturasını ödememekten, seçeneklerin sürüsüne bereketti. Kimseye bir şey anlatmama fırsat tanımadan beni demir parmaklıklar ardına gönderecekti. Ağzımı tıkayıp beni döveceklerdi. Sonra da büyük ihtimalle ya ölümüme intihar süsü verecek ya da başka bir mahkum tarafından öldürülmüşüm gibi göstereceklerdi. Yani yapabileceğim en aptalca şey bu arabayı kullanmaktı. Çünkü onu aramaya şimdiden başlamışlardı muhtemelen. Bu yüzden gaza bastım. Gideceğim yer şehrin doğusunda olduğundan merkezden uzak durabilirdim. Tepeye çıkıp sessiz sakin mahallelere yöneldim. Biraz uzaklaşınca park ettim ve yürümeye başladım. Güneş tekrar belirmişti ve kendini sokağa atmış insanlar tutma saplarının arasından sarkan filelerine tek kullanımlık mangal konulmuş bebek arabalarını iterek ortalıkta geziniyordu. Güneşe mutluluğun ta kendisiymiş gibi bakarak sırıtıyorlardı. Araba anahtarlarını bir bahçeye atıp apartmana doğru yürüdüm. Aradığım ismi taşıyan kapı zilini bulup çaldım. Ibsen sonunda konuşunca benim dedim. Diyafondan gelen ses biraz meşgulüm dedi. Ben de uyuşturucu bağımlısıyım dedim. Bunu espri olsun diye söylemiştim ama yine de sarsıldım. Oleg arada sırada müşterilere uyuşturucu bağımlılığından mustarip olup olmadıklarını, biraz keman isteyip istemediklerini gırgırına sormamı komik bulurdu. Ses ne istiyorsun diye sordu. Biraz keman istiyorum. Müşteri gibi konuşmuştum. Ibsen duraksadı. Hiç kalmadı, bitti. Üretmek için baz yok. Baz mı? Baz Levorfanol. Formülünü de ister misin? Doğruyu söylediğini biliyordum. Ama elinde biraz vardı mutlaka. Olmalıydı. Düşündüm. Prova odasına gidemezdim. Orada beni bekliyorlardı mutlaka. Oleg. Sevgili Oleg beni içeri alırdı. 2 saatim var Ibsen. 4 çeyreklikle Hausmann sokağına gelmezsen dosdoğru polise gidip her şeyi anlatırım. Artık kaybedecek hiçbir şeyim yok anlıyor musun? Hausmann sokağı 92 numara. Dosdoğru içeri gir 2. katta. Yüzünü hayal etmeye çalıştım. Dehşete kapılmış terleyen haline. Zavallı yaşlı sapık. Tamam dedi. Bu işi halletmenin yolu buydu işte. Durumun ciddiyetini anlamalarını sağlamanız yeter.
Harry kahvesini bitirip sokağa baktı. Gitme vakti gelmişti. Jungstorget'ten Torgata'daki kebapçılara giderken telefonu çaldı. Arayan Klaus Torkelson idi.
Haberler iyi dedi.
Haydi ya.
Söz konusu zaman aralığında Oslo'nun merkezindeki 4 baz istasyonu Truls Berntsen'ın telefonundan sinyal almış. Böylece Hausmann sokağı 92 numarayla aynı bölgede olduğunu saptadı.
Bahsettiğimiz bu bölgenin büyüklüğü ne kadar?
Şey, altıgen sayılır, çapı 800 metre.
Harry tamam diyerek bu bilgiyi düşündü. Peki ya diğer adam?
Adına kayıtlı bir şey bulamadım ama radyum hastanesinde şirket adına kayıtlı bir telefonu var.
Harry bir kapıdan girip dolu 3 masanın yanından geçerek doğal denemeyecek kadar parlak kebapların sergilendiği tezgahın önünde durdu. Adresini buldun mu? Klaus Torkelson'ın söylediği adresi bir peçeteye yazdı. O adrese kayıtlı başka telefon var mı?
Nasıl yani?
Karısı veya sevgilisi var mı diye merak ettim de. Harry Torkelson'ın klavye kullandığını duydu sonra yanıt geldi.
Hayır o adreste başkası oturmuyor.
Teşekkürler.
Anlaştık mı peki? Bir daha asla konuşmayacağız değil mi?
Evet son bir şey kaldı. Michael Bellman'ı araştırmanı istiyorum. son aylarda kimlerle konuştuğunu ve cinayet saatinde nerede olduğunu. Yüksek bir kahkaha. Ork Grimm'in şefi mi? Boş versene. Alt düzey bir memuru gizlice araştırabilirim. Fark edilirsem de bir şekilde açıklama yapıp kurtulabilirim. Benden istediğin şeyse anında kovulmama yol açar. Torkelson yine güldü. Bu fikrin şaka olduğunu gerçekten düşünür gibiydi. Anlaşmamızın sana düşen kısmını yerine getirmeni bekliyorum Hall. Telefonu kapadı. Taksi peçetede yazılı adrese vardığında dışarıda bir adam bekliyordu. Harry inip adama doğru yürüdü. Kapıcı Ola Quenberg misin? Adam başıyla onayladı. Dedektif Hall, seni arayan bendim. Hall kapıcının bekleyen taksiye gizlice göz attığını gördü. Hazırda devriye arabası olmayınca taksi kullanırız. Quenberg karşısındaki adamın gösterdiği kimlik kartını inceledi. İçeri zorla girildiğini gösteren bir iz görmedim dedi. Ama ihbarda bulunuldu, o yüzden bir bakalım. Sende ana anahtar var değil mi? Quenberg başıyla onaylayarak ana kapıyı açarken polis zillerdeki isimlere göz gezdirdi. Görgü tanığı birinin balkonlara tırmanıp ikinci kata girdiğini görmüş. Kapıcı yukarı çıkarken arayan kimdi diye sordu. Bu gizli belge Quenberg. Pantolonunuzda bir şey var. Kebap sosu temizlemeye vereceğim ama hep erteliyorum, kapıyı açabilir misin?
Eczacının mı?
Burada oturan eczacı mı ki?
Radyo hastanesinde çalışıyor. Girmeden önce onu aramamız gerekmez mi?
Senin için sakıncası yoksa hırsız şu an burada mı diye bakmak istiyorum. Buradaysa tutuklayabiliriz.
Kapıcı mırıldanarak özür diledi ve kapıyı telaşla açtı. Hall daireye girdi. Buranın bekar evi olduğu belliydi fakat derli topluydu. Klasik müzik CD'leri ayrı bir rafta, alfabetik sırayla diziliydi. Kimya ve eczacılık dergileri büyük yığınlar halinde ama düzgünce istiflenmişti. Bir kitaplık rafında iki yetişkinle bir oğlanın çerçeveli fotoğrafı vardı. Harry oğlanı tanıdı. Çocuk somurtarak başını biraz yana eğmişti. En fazla 12-13 yaşında olsa gerekti. Kapıcı ön kapıda durup dikkatle baktığından Harry balkon kapısını kontrol eder gibi yaptı. Sonra da odaları gezdi. Çekmeceleri ve dolapları açtı ama görünürde suç kanıtından eser yoktu. Öyle ki bazı meslektaşları bunu şüpheli bulurdu. Ama Harry bunu daha önce de görmüştü. Bazı insanların sırrı olmazdı. Sayıları çok fazla olmasa da böyle insanlar vardı. Kapıcının arkasında yatak odası kapısında durup ağırlığını bir ayağından diğerine aktardığını duydu. Harry onun yanından geçerek ön kapıya doğru giderken içeri zorla girilmiş veya herhangi bir şey çalınmış gibi görünmüyor dedi. Yanlış alarm olabilir. Kapıcı arkalarından kapıyı kilitlerken anlıyorum dedi. Peki içeride hırsız olsa ne yapacaktınız? Taksiyi de mi götürecektiniz? Harry gülümseyerek devriye arabası çağırırdık herhalde dedi ve kapının yanındaki ayakkabılıkta duran çizmeleri alıp inceledi. Söylesene, bu iki çizmenin boyutları birbirinden epey farklı değil mi? Quenberg çenesini ovuşturarak Harry'yi süzdü. Evet olabilir, adam yumru ayaklı, kimliğinize tekrar bakabilir miyim? Harry kartını ona uzattı. Bunun geçerlilik süresi... Harry taksi bekliyor diyerek kartı kaptı ve merdivenleri koşarak inmeye başladı. Yardımın için sağ ol Quenberg. Hausmann sokağına gittim ve tabii ki kilitleri kimse tamir etmemiş olduğundan dosdoğru daireye çıktım. Oleg orada yoktu, kimse yoktu. Dışarıda stres yaşamakla meşguldüler. Bulmalıyım, bulmalıyım diye. Burada bir sürü keşin yaşadığı belliydi ama içeride hiçbir şey yoktu elbette. Sadece boş şişeler, kullanılmış şırıngalar, kanlı hidrofil pamuk parçaları ve boş sigara paketleri. Zırdık bırakmamışlardı resmen. Kirli bir şiltede oturup küfrederken fareyi gördüm. İnsanlar farelerden bahsederken olduklarından iriymiş gibi anlatırlar hep. Oysa fareler çok büyük değildir, küçüktürler. Bütün mesele kuyruklarının çok uzun olabilmesidir. Tamam, tehdit altında olduklarını hissedip arka bacaklarının üstünde dikilirlerse olduklarından büyük görünebilirler. Bunun dışında tıpkı bizim gibi strese giren zavallı yaratıklardır onlar. Bulmalıyım diye. Bir kilise çalının çaldığını duydum. Ibsen'ın mutlaka geleceğini söyledim kendime. Gelmeliydi lanet olsun. Kendimi öyle kötü hissediyordum ki. İşe gittiğimizde onları görürdüm. Kuyrukta bekliyor olurlardı. Ve bizi gördüklerine, kuyruğun hareket etmesine öyle sevinirlerdi ki. Titrerlerdi, banknotları hazır olurdu. Amatör dilenciliğe kadar düşmüş olurlardı. Şimdi ben de aynı durumdaydım. Topal İpsi'nin ayaklarını sürüye sürüye merdivenleri çıkmasını ve salakça peltek peltek konuşmasını duymayı öyle istiyordum ki. Geri zekalı gibi tüm kartlarımı açık etmiştim. Altı üstü bir doz istemiştim, o kadar. Ve hepsini kendime düşman etmekten başka bir şey geçmemişti elime. İhtiyar delikanlıyla kazaklarını, delici ve çılgın bakışlı Truls Benson'ı, Kraliçe Isabelle ile baş seks arkadaşını. Fare süpürgeliğin dibinden kaçıyordu. Çaresizlikten halılarla şiltelerin altına baktım. Bir şiltenin altında bir fotoğraf ve bir parça çelik tel buldum. O buruşuk ve solgun fotoğraf Irene'nin pasaport fotoğrafı olduğundan bu şiltenin Oleg'e ait olduğunu tahmin ettim. Ama telin orada ne iş olduğunu anlayamadım. Epey bir süre sonra kafama dank etti. Ellerimin terlediğini, kalp atışlarımın hızlandığını hissettim. Ne de olsa Oleg'e zula hazırlamayı öğretmiştim.
31. ayrımın sonu. Sayfa 378.